Evet kardeşler, güzel sözler söylendi ve bir tanesi çok dikkatimi çekti. Aslında bu konu üzerinde durmak istiyorum. Şimdi biliyoruz ki Koloseliler serisine başladık ve Koloseliler kitabını inceliyoruz. Ben geçen haftaki konuşmayı dinledim internetten. Kardeşim gayet güzel konuşmuş, çok yararlandım. Eğer burada olmadığınız zamanlar olursa siz de dinleyin, tavsiye ederim. Ve orada bir şey dikkatimi çok çekti. Birbirimizi sevmek ve affetmek üzerineydi. Çünkü Rabbe layık evlatlar olmak istiyorsak birbirimizi affetmeliyiz. Çünkü nasıl dua ediyoruz? Bize karşı işlenen suçları affettiğimiz gibi sen de bizi affet diyoruz Tanrı'ya. Göklerdeki babamıza ve bunu söyleyebilecek yüzümüzün olması için birbirimizi affetmemiz, birbirimize karşı hiçbir şekilde kin, düşmanlık beslemememiz gerekiyor. Eğer bir kardeşle sorununuz olursa kesinlikle onunla aranızda halletmeli, paylaşmalısınız. Eğer çare bulamazsanız başka bir kardeşle birlikte bunu halletmeliyiz. Ve kilise içinde kesinlikle ön yargı olmamalı. Eğer öyle olursa imansızlardan hiçbir farkımız kalmaz, değil mi? Çünkü dışarıda yeteri kadar kin, nefret, düşmanlık var. İnsanlar birbirlerine karşı hoşgörüsüz, birbirlerine karşı ön yargılı, nefret dolu. Geçenlerde bir olaya şahit oldum. Sizinle paylaşmak isterim. Trenle, yani metro ile aslında Kadıköy'e gidiyordum. Yanımda birisi oturuyor. Ben de şeyden kutsal kitap okuyorum cep telefonundan. Yanımdaki adam beni dürtmeye başladı. Şunlara bak dedi, reziller dedi yüksek sesle. Ben bakmadım. Çünkü adam bu tür konuşmaya devam ediyordu. Sanırım genç bir çifti kastediyor. Birbirlerine fazla yaklaşmış olabilirler. Adam işte bu ahlaksızlık, bu İstanbul böyle mi? Eğer böyleyse bu İstanbul yerin dibine batsın. Burada ahlaksızlık almış yürümüş. Bizim orada olsa dersini verirdik falan. Yüksek sesle söylüyor. Ve beni de dürtüyor. Etrafı da galeyana getirmeye çalışıyor. Yani ateşlendirmeye çalışıyor. Matta kitabı okuyordum. Çünkü o günkü dersimiz Matta'ydı. Hem Eski Ayit hem Yeni Ayit beraber gidiyoruz. Biraz geriye gittim. 7. bölüme geldim ve dedim ki yargılama ki yargılanmayasın. Hangi ölçekle yargılarsan sen de öyle yargılanacaksın. Kardeşinin gözündeki çöpü görüyorsun ama kendi gözündeki merteği görmüyorsun. Sen kendinden sorumlusun dedim. Adam küfür falan etmeye, küfürlü konuşmaya başlamıştı. Evet doğru dedi, kalktı gitti. Mesih sayesinde o adamdan kurtulduk. Belki olay çıkaracaktı orada, belki bir şey yapacaktı. En azından rahatsız ediyordu gençleri ve etrafındakileri. Şimdi bu adama bakarsak bu adam belli ki hoşgörüsüz bir yerden gelmiş. Belli ki sevgisiz bir yerden gelmiş. Bu adam kıskanıyor. Çünkü kendisi öyle bir hayat, öyle bir gençlik yaşayamamış. İçinde kin var, eziklik var ve dincilik var. Ve bütün bunlar birleştiği zaman ortaya son derece tehlikeli ve rahatsız, hasta bir adam çıkarıyor. Aslında bu bir örnek olmalı. Çünkü zaman zaman hepimiz yanlış yapabiliriz. Çünkü şunu biliyoruz. Yeryüzünde kötülük var. Ve kötülük insan olan her yerde var. Çünkü kötülük insana özgüdür. Başka hiçbir canlı kötülük yapmaz. Bilerek, isteyerek zarar veren tek canlı insandır. Biraz haberlere bakarsak, kardeşimin biraz önce çok güzel söylediği gibi, evet, Suriye, yalnız Suriye değil, dünyanın her yerinde sorun var. Ve insanlar işte o sorunlardan şuraya varıyorlar. Yeryüzünde acı var, kötülük var. Peki Tanrı nerede? Bu soruyu herkes soruyor. Ve bu soruyu Pavlus zamanında da soruyorlardı. Bu kötülüğün kaynağına gitmek gerek yok. O zaman Adem bahçesine kadar gitmemiz gerekiyor. Şimdilik oraya kadar gitmeyelim. Pavlus'un Koloseliler mektubundan bu soruyu soranlara verdiği cevaba bakalım. Koloseliler 2:6. Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse onda öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak onda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin. Dikkatli olun. Mesih'e değil de insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. Burada Pavlus soruyu sorarken dikkatli olun diye de uyarıyor. Peki neye karşı? Şimdi eğer soruyu sorarken doğru bir şekilde sormazsak, doğru yerden başlamazsak çok hatalı sonuçlara varabiliriz. Felsefeyi bu yüzden eleştiriyor burada Pavlus. Aslında ben de üzerime alınabilirdim. Çünkü ben de felsefe okudum üniversitede. Ve genellikle bu şekilde eleştirilirdik. Çünkü boş sözler, kafa karıştırmak, işte polemik yapmak vesaire, demagoji. Bunlar evet felsefecilerin işidir. Ve yanlış yoldan çıktılarsa, yani yanlış noktadan çıktılarsa, tıpkı harita okur gibi, eğer bir şey yanlış yerden başlarsanız ve işaretleri yanlış okursanız, çok bambaşka bir yere varırsınız. Yetersiz bilgi, eksik gözlem ve çok başka bir yerde bulursunuz kendinizi. Konu inanç olunca insanlar da çok tehlikeli yorumlar yapabilir. Ve işte sorumuz neydi? Neden yeryüzünde kötülük var? Tanrımız iyi bir Tanrı. Değil mi? O zaman ondan kötülük gelmez. Onaylıyor beni. Ama o zaman kardeşimin sorduğu gibi insanlar soruyor, işte çocuklar ölüyor, anneler ağlıyor, savaşlar var, yeryüzünde kötülük var. Bu Pavlus zamanında da soruluyordu, Pavlus'a da soruluyordu. Kötülük var, kötülük Tanrı'dan gelmiyorsa nasıl oluyor da yeryüzünde var? Buna çeşitli cevaplar üretmeye çalıştılar. Mesela dediler ki, bizi yaratan Tanrı acaba iyi bir Tanrı mı? Yoksa biz yanılıyor muyuz? Mesih bize iyi bir Tanrı'dan bahsediyor ama kötülük var. O zaman Tanrı belki de zannettiğimiz gibi iyi bir Tanrı değil. Mesih iyi ama bir de babadan söz ediyor. Baba kim? Acaba o kötü mü? Belki birden fazla Tanrı var. Biri iyi, biri kötü. Kötü olandan kötülük geliyor ama iyi olan da buna karşı koymaya çalışıyor. Mesih'i gönderdi. Belki de bedenimizi yaratan Tanrı o kadar iyi değil. Çünkü bedenimizin kötü arzuları var, kötü ihtiyaçları var. Ama ruhumuz Tanrı'ya ait olmalı. Sanki şu noktaya da gelindi. Buna gnostisizm deniyor bu düşünceye. Kötücül bir varlık veya çok yetkin olmayan bir varlık bedenlerimizi yarattı fakat can veremedi. Can yalnız Baba Tanrı'da. O zaman Baba Tanrı'dan biraz ruh çalıp bu topraktan yarattığı bedenin içine koydu ve bizler oluştuk. Yani bedenimiz kötülüğe eğilimlidir ama ruhumuz iyiliğe yönelmek ister. Ama beden arzuları ve ihtiyaçlarıyla ruhu gölgeler. O zaman bu noktadan yola çıktığı zaman insanlar şuraya vardılar. Madem beden kötü ve istekleri kötü, o zaman bedeni mahkum edelim. Bedeni reddedelim. Bedenin her türlü ihtiyacını, arzusunu aşağılayalım. Kendimizi de aşağılayalım Ve bu yeryüzünde sanki hapishanedeymiş gibi bir an önce ölüp kurtulmayı bekleyelim. Bunu nerede yapalım? Manastıra kapanalım. Kendimizi acılara mahkum edelim, çile çekelim. Daha çok acı çekelim ki iyice bedenimiz rahatsız olsun. Şimdi bu acaba Mesih'in bize gösterdiği yol bu muydu? Yani bedeni reddetmek, kendimizi mahkum etmek, acılı, sefil, zavallı bir hayat yaşamak. Şunu biliyoruz ki Mesih İsa yemek yemeyi severdi, içmeyi de severdi, arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeyi de severdi. Düğüne gitmeyi çok severdi. O zaman en büyük eğlenceler düğünlerdi ve Mesih her düğüne gidiyordu bildiğimiz kadarıyla. Şarap bittiği zaman suyu şarap yapıyordu ki eğlence devam etsin, insanlar mutlu olsun. Çocukları severdi. O zaman aşağılanan kadınlarla konuşmayı severdi. Onları yüceltirdi. Mesih kötü yaşadı diyemeyiz. Son zamana kadar güzel, normal bir hayat sürdü ve günahsızdı. Demek ki günahsız olarak da iyi bir yaşam sürmek, mutlu bir yaşam sürmek mümkün. Ama kötülük, günah var. Mesih günahsızdı ama bizde biraz günah olabiliyor. Neden? Çünkü hepsi de açgözlülük, kibir, hırs. Bunlardan kaynaklanıyor. Ve bunlar bize miras kaldı. Mesih'te yoktu ama bizde miras olarak var. Ama Mesih işte bu kötülükler yüzünden acı çekti. Zaten dünyaya gelip bizleri aklaması bu yüzdendi. Ve o acıya katlandı ki bizler acı çekmeyelim. Bizleri kurtarmak için geldi. O zaman biz yeryüzünde çileci olup, yani kendimizi acılar içinde, açlık, sefalet, yoksulluk içinde yaşamaya mahkum ederek, acı çekerek ne yapmak isteriz? Böyle yaşayanlar var. Şunu mu söylemek istiyorlar acaba? Mesih'in çektiği acı yetmez. Biraz da ben acı çekersem o zaman tamamlanır. Ama Mesih öyle demedi. Çarmığın üzerinde tamamlandı dedi. Sizin borcunuz ödendi, artık borcunuz yok. Sen ne ödemeye çalışıyorsun bu durumda? Ben annemden bir ev kaldı. Onun vergisini ödeyeyim dedim. Maltepe Vergi Dairesi'nde. Parayı almadılar çünkü birisi ödemiş. Nasıl oldu bilmiyorum. Mesih ödemedi, o kesin. Ama bir hata olmuş, birisi ödemiş. Ben tabii reddettim. Olmaz öyle şey dedim. Ev benim artık ve ben ödemek istiyorum. Onu iptal edin. Adamlar olmaz dediler. Aynı şey için iki kere ödeme alamayız. Ödeyemezsin. Bu zaten ödenmiş. Bunun gibi bir şey. Yani bizim ödeyeceğimiz bir şey yok. Mesih ödemişse ödenmiş ve bitmiştir, tamamlanmıştır. O yüzden boşu boşuna uğraşmayalım. Aklandık ve bitti. Peki Pavlus'tan şimdi devam edelim, Koloselilerden. 2'ye 9'dan okuyorum. Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz. Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde bedenin benliğinden soyunarak elle yapılmayan sünnetle onda sünnet edildiniz. Vaftizde onunla birlikte gömüldünüz, onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı o bağışladı. Ödeyecek bir şey yok. Aklandık, kurtulduk. Kendimizi temizlemeye çalışarak değil, Tanrı'nın lütfuyla kurtulduk. Peki, o zaman şöyle düşünenler vardı Pavlus zamanında. Madem Mesih bütün günahlarımı akladı, o zaman artık günahsızız. Evet, burası doğru. Lütuf altındayım. Evet doğru. O zaman kendimi denetlemem gerekmiyor. Bana her şey serbest, ne istersem yaparım. Her türlü tutkumu, arzumu gerçekleştiririm. Hiçbir engel yok. Çünkü temizlendim, çünkü aklandım. İşte bu doğru değil. Nasıl ki gidip kendimize gereksiz yere acı çektirip, Mesih gibi davranarak, onun tamamladığı işi yok sayarak bir takım şeyler yapmak boşsa, bu da son derece yanlış. Çünkü aklanmış olan gidip yeniden pisliğin içine girmez. Çünkü imanla aklanıyoruz ve bu iman bizi değiştirir. Bizi bambaşka bir kişi yapar. Artık eskisi gibi davranmayız. Ben zaten aklandım deyip gidip yeniden pisliğin içine girmek, Mesih'i aşağılamaktır. Onun yaptığı işi bozmaya çalışmaktır. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Demek ki dengeli, doğru ve Mesih'e uygun bir yaşam sürmek gerekiyor imandan sonra da. Lütuf bize ne sağladı? Lütuf bize Yahudi yasalarından bağımsızlık sağladı. Artık yasa altında değiliz. O yüzden evet, ama gidip kendimizi yeniden çamurun içine atmayacağız. Yasa altındaysak, eğer Yahudi yasası altındaysak, yasanın her maddesine uymak gerekir. Şöyle diyemezsiniz, tıpkı ceza yasası gibi. Ben diğer kaç maddesi, kaç yüz maddenin hepsine uyuyorum. Yalnız şimdi hırsızlık yaptım, bunu saymayın. Bu olmaz. Bütün yasaya uymanız lazım. Diğerlerine uyup da bir tanesine uymazsanız gene suçlusunuz. Yahudi yasası böyleydi ve çok katı bir yasaydı. İşte lütuf bize bundan özgürlük, bağımsızlık sağladı. Artık yasa altında değiliz. Bu yasa nasıl geldi onu biliyoruz. Tek bir yasa vardı Adem için. O ağacın meyvesinden yeme. Yalnız bir yasa ve Adem bitti, o yasayı çiğnedi. Tek bir maddelik bir yasayı çiğnedi ve Yahudi yasası bunun üzerine insana verildi ki kendisini o kirlenmeden uzak tutabilsin. Peki bunu yapabiliyor muyuz? Yani hayatım boyunca hiçbir şekilde günah işlemedim, hiçbir kötülük yapmadım diyebilir miyiz? Bence bu çok zor. Mesih dışında bunu hiç kimse söyleyemez. Peki soruya gelelim şimdi yeniden. Tanrı kötülüklere neden müdahale etmiyor? Neden yeryüzünde hala kötülük var, acı var? Soru bu. Şöyle düşünebilir miyiz? Babam eve sinirli geldi. Ben onunla kavga ettim. Zaten çalışmıyorum. Gece cüzdanından biraz para çaldım ve gittim uyuşturucu almak istiyorum. Uyuşturucuyla farklı niyetlerim var. Ve uyuşturucu pazarlığı yaparken pis bir sokakta tartışma çıktı, bıçaklandım. Ve yerde yatıyorum kan içinde ve sesleniyorum. Tanrım bu niye oldu? Bana bunu niye yaptın? Şimdi şuraya iyi bakalım. Özgür iradem varsa eğer, istediğimi yapıyorum demektir. Ve sonuçlarına katlanmak zorundayım çünkü sonuçlarıyla karşılaşıyorum. Kendime ve aklıma güvenim vardı. Buna göre bir plan yaptım. Planladığım şey iyi giderse bana fayda sağlayacaktı. Ancak iyi gitmedi. Yanlış plan yaptım ve sonucuna katlanmak zorundayım. Sevdiğim bir söz var. Hapishaneler yanlış plan yapanlarla doludur. Çünkü bir daha yanlış plan yapıp kendilerini ve başkalarını sıkıntıya sokmasınlar diye kapatılırlar hapishaneye. Bu durumda en azından teknik olarak artık suç işleme, günah, kötülük yapma şansları kalmaz. Çünkü artık özgür iradeleri yoktur. Ellerinden alınmıştır. Hapishanedeki bir adamı düşünün. Yani teknik olarak hücresinde tek başına hiçbir kötülük yapamaz kimseye. Bu işte özgür iradenin olmaması durumu. Şimdi burada bir tercih yapmak zorundayız. Bu şekilde mi yaşamak istiyoruz, yoksa özgür irademizle sonuçlarına katlanarak yaşamak mı istiyoruz? Eğer bu yoldan gidersek özgürlükle, mutlaka kötülüğe bir kenarından bir şekilde bulaşmışızdır. Peki şunu mu istiyoruz? Rab bize hükmet, bizim aklımız başımızdayken bile bizi kötülükten uzak tutmak için özgür irademi elimden al. Şimdi bunu yapmak istiyorsam yapamayayım. O zaman bunun ne kıymeti var? İnsan olmak bu değil. Evet, çünkü hiçbir karınca, hiçbir arı günah işlemez. Hiçbir arı gidip de ben bugün biraz yatayım, zaten onlar çalışıyor, canım istemiyor demez. Bunu insan der, dediği için zaten insan olmuştur. Bizi var eden şey bu, özgür irademiz. Biraz bal oradan çalayım, kara borsada satarım, işime bakarım. Diğerleri aptal gibi çalışıyor, ben akıllıyım, o yüzden çalışmayacağım. Onların kazandıklarıyla yükselirim, zengin olurum. Sonra burada kovanlar şirketi kurarım. Böyle bir şey yok hayvanlar dünyasında. Çünkü onlar Tanrı'nın yarattığı gibi yaşıyorlar. Kendi düzenleri içinde ve kimse sapmıyor. Hiçbir arının, bugüne kadar milyarlarca arının bir tanesi bile ben bugün çalışmak istemiyorum, canım istemiyor demedi. Bu bize özgü bir şey. Çünkü bizim özgür irademiz var. Ama işte özgür irademizin yol açtığı sonuç Tanrı'dan bizi kopardı. Ve şimdi okutma planımıza bakarsak geldiğimiz yere, Levililer, Sayılar, yasanın tekrarı. İşte bu berbat durumda nasıl kendimizi koruyacağımızla ilişkili bir sürü yasa geldi. Tek bir yasanın çiğnenmesinden sonra bir sürü yasa geldi ve buna göre de hepimiz sonsuz günahkarız. Çünkü sürekli hata yapıyoruz, sürekli yanlış yapıyoruz. Kötülük var çünkü özgür irade var. Eğer özgür irade olmasaydı, arı gibi olsaydım, karınca gibi, ne bileyim, kelebek gibi olsaydım, hiç günah işlemezdim, hiçbirimiz işlemezdik. Normal yaşar ve ölürdük. Bu insan olmak değil. İnsan varsa evet, kötülük ve acı vardır. Çünkü insanlık bu yolu kendisi seçti aklıyla, aklını geliştirerek. Şimdi işte Tanrı bize merhamet etti, lütuf altındayız diyorsak, işte o lütuf nasıl geldi? Lütuf şudur kardeşler. İsa Mesih ta çamurun dibinde ve en dibindeyken ve yasalarla hala kendimizi biraz olsun aklamak peşindeyken geldi ve bizi o çamurun içinden, o kötülükten kurtaracak şekilde kendisini feda etti. Öyle ki yasadan bağımsız olalım, o yasayla yargılanmayalım diye. Çünkü evet, kötülük vardı ve bizler kötülüğe kıyısından köşesinden hepimiz az veya çok bulaşmıştık. Kötülük var çünkü biz varız. Sen varsın. Dünyada hayat var ve savaşlar var, evet, üzüntüler var. Bunları hepsini insan yaptı. Hiçbirini Tanrı yapmadı. Biz yapıyoruz. Ve bu yüzden dünyamız acı çekiyor, dünyamız hasta, insanlık hasta. Evet, doğru. Ama kötülükten şikayet eden insanlar şunu unutmasınlar. Hepimiz kötülük yaptık ve yasayı az veya çok çiğnemek çok fark etmez. Hiç fark etmez. Eğer yasayı çiğnediyseniz suçlusunuz. Ben adam öldürmedim ki, yalnızca kırmızı ışıkta geçtim. Bugüne kadar da hiç yapmamıştım demek saçma. Kırmızı ışıkta geçtiyseniz trafik suçudur, ödemek zorundasınız. Diğerlerine uymak sizi kurtarmaz. Kötülük var çünkü hepimiz az veya çok kötülük yaptık. Ve bu kötülüğün nelere sebep olacağını bilemeyiz. Ben sana karşı ters konuşmuş olabilirim. Sen sinirlenmiş olabilirsin, eve gidersin, eşine karşı ters konuşursun. O daha çok sinirlenir ve çocuğu döver. Çocuk gider, komşunun çocuğunu döver. Ve bu işler büyür. Bir bakarsınız, bu Türkiye'de oluyor böyle şeyler. Çocuk kavgası sonucu 3 kişi öldü. Ne oldu? Büyükler işin içine girdi. Onlar kavga etti. Ve ölülenler, yaralananlar. Yani bu kötülüğün nerede, nasıl başlayacağını bilemeyiz. Hepimiz yapıyoruz. Ve kötülük salgın hastalık gibidir, bulaşıcıdır. Ben sana kötülük yaparsam sen de o kötülüğü alırsın, başkasına taşırsın. Ve bu kar topu gibi giderek büyür. Yuvarlanan kar topu gibi büyür. Başka insanları da içine alır. Başka insanlar da başkalarına yapmaya başlar. İşte bu yaşadığımız hayat. Bunu bilemiyoruz. Nereye varacağını. Küçücük bir kötülük, küçücük bir zarar birisine verdiğimiz zaman bu olayın adım adım adım adım nereye kadar gideceğini bilemeyiz. Trafikte birisine yol vermiyorum. Adam sinirleniyor. Ben geçip gidiyorum. O sinirli araba kullanırken başkasına yol vermiyor. Adam kaza yapıyor mesela. Ben bunu görmüyorum, bilmiyorum. Ben geçip gittim ama arkamda ne bıraktım? Bunu bilemeyiz. Kötülük var. Biz yapıyoruz. Ama Mesih bize şunu söyledi, geldi. Başkalarını affedin dedi. Siz yapmayın. Yani kötülüğü başkasına yansıtmayın. Böyle yaparsanız kendi üzerinizde o kötülüğü söndürürseniz, kendi üzerinizde absorbe edip onu başkalarına vermeden, büyütmeden yok ederseniz, işte o zaman benim ailemsiniz dedi. Çünkü Mesih böyle yaptı. Bütün kötülüğü üzerine topladı. Bütün kötülükleri ve onları götürdü, toprağa gömdü ve oradan çıktı diri olarak, sağ olarak. Kötülükleri toprağa verdi. Neye benziyor? Şimdi kablolara bakarsanız 3 tane kablo vardır. Kahverengi olan canlı uç diyoruz. Oradan akım gelir. Mavi olan o da negatiftir. Çok elektrikten anlamıyorum. Orada kardeşim var bilir. Bir de üçüncü bir tane vardır. Sarı ve yeşil renkte. Galiba bu uluslararası. Dünyanın her yerinde böyle. Sarı ve yeşil renkte olan toprağa gider. Eğer tesisatta bir sorun varsa, bir elektrik kaçağı varsa, o kimseye zarar vermesin diye ne cihaza ne insana o sarı yeşil kablo üzerinden toprağa akar. Topraktaki bir levhayla toprağa verilir, yok edilir. İnsanlara zarar vermesin diye. Bize işte Mesih bizim toprak hattımız oldu. Bize yapılan kötülükleri biz Mesih'e vereceğiz. Mesih bizim kötülüklerimizi toprağa götürüp gömecek. Bize yapılanları, bizim yaptıklarımızı. Ama biz yapmamaya çalışacağız. Çünkü Mesih bize bunu söyledi. Diğerlerinden ne farkınız olur dedi. Sadece size selam verenlere selam verirsiniz. Ama bu önemli bir sorun çünkü bana selam vermedi diye diğer insanlara kızabiliyoruz. Ve onlara karşı bir takım fikirler geliştirebiliyoruz. Niye selam vermedi bana? Halbuki Mesih diyor ki boş ver yapma. Sana kötülük yapana sen iyilikle cevap ver. Böylelikle yeryüzünde kötülüğün önü alınabilir. Sen bana kötülük yaptın, ben sana daha çok yapacağım dersek bunu hiçbir şekilde çözemeyiz. Savaşta olur, katliam da olur. Maalesef oluyor da. Mesih işte bizleri kurtaran, temizleyen, aklayan yüce Rabbimizdir bunun için. Kötülükle dolu bir dünyada bütün kötülükleri üzerine alıp onları bizden çekip toprağa akıtıp kurtaran Rabbimizdir. Ve Mesih'te olmak yeni bir insan olmak demektir. Artık kötülük sizden yansımayacaktır. Kötülüğü büyütüp başkalarına aktarmayacağız. Bu şekilde iyi ağaç olmaya çalışacağız. Çünkü iyi ağaç kötü meyve vermez. Kötü ağaç da iyi meyve vermez. Onları meyvelerinden tanıyabileceksiniz demişti Mesih. Demek ki iyi işler yapmak için iyi olmak, iyi ağaç olmak, kökleri Mesih'te olan iyi ağaç olmak gerekiyor. Eğer Mesih'ten beslenirsek bizden kötü şeyler çıkmayacaktır. Kötülük bu şekilde bizden artık yayılmayacaktır. Çünkü özümüz değiştirildi. İyi insanlara, iyi kalp taşıyan insanlara dönüştürüldük. Aynen vaftiz havuzunda olduğu gibi. Eski kimlik öldü, yeni bir kimlik verildi ve yenilenmiş etten taze canlı bir kalbe sahip olduk. Ve Mesih, nelerden bizi kurtardı? Koloselilerden devam edelim. Bu nedenle kimse yiyecek, içecek, bayram, yeni ay ya da şabat günü konusunda sizi yargılamasın. Çünkü biz, evet, bu yargıdan kurtulduk. Onu yeme, şunu yeme, onu içme, bunu içersen cehenneme gideceksin, onu yersen cehenneme gideceksin. Sen ne yedin? Sosisli, içinde domuz var mı? Var. Oh. Maalesef. Seni yakacağız. Bundan kurtuldunuz. Böyle bir şey yok. Ne diyor Paulus 17. ayette? Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir, aslı ise Mesih'tedir. Sözde alçak gönüllülükle ve meleklere tapınmakta direnen, gördüğü düşlerin üzerinde durarak benliğin düşünceleriyle boş yere böbürlenen, başa tutunmayan hiç kimse sizi ödülünüzden yoksun bırakmasın. Bütün beden eklemler ve bağlar yardımıyla bu baştan beslenip bütünlenmekte, Tanrı'nın sağladığı büyümeyle gelişmektedir. Mesih'le birlikte ölüp dünyanın temel ilkelerinden kurtulduğunuza göre, niçin dünyada yaşayanlar gibi şunu elleme, bunu tatma, şuna dokunma gibi kurallara uyuyorsunuz? Bu kuralların hepsi kullanıldıkça yok olacak nesnelerle ilgilidir. İnsanların buyruklarına, öğretilerine dayanır. Kuşkusuz bu kuralların gönüllü tapınma, sözde alçak gönüllülük, bedene eziyet açısından bilgece bir görünüşü vardır. Ama benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur. Demek ki böyle kendi kendimize ekstra kurallar getirerek, ekstra sıkıntılara, acılara girerek kendimize bir yarar, bir şey sağlayamıyoruz. Ya da buradaki gibi boş öğretiler, bir takım lafta kalmış öğretiler, özellikle Paulus'un zamanında karşı bir akım olarak, Hristiyan inancına karşı bir akım olarak Tanrı'nın kimliğini, kötülüğün varlığını sorgulayan o tür düşüncelere girersek bunların bize yararı olmayacaktır. Çünkü biz Mesih'le birlikte çarmıha gerildik. Artık yaşamıyoruz. Mesih yaşıyor bizde ve bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve beni için kendini feda eden Tanrı'nın oğluna imanla sürdürüyorum dedi Paulus başka bir yerde. Yani İçimizdeki yücelik Mesih'tendir ve o bizi Rab'be bağlar. Yeter ki bunu aklımızdan çıkarmayalım. Biz Rab'be bağlıyız. Ve Rab bizim toprak attığımız olarak İsa Mesih'i verdi. Ve o kötülük yeryüzünde bir süre daha devam edecek. Ta ki Mesih tekrar yeryüzüne gelene kadar. O gün gelene kadar evet devam edecektir. Çünkü insanın hükümranlığı sürmektedir. İnsanın ve kötülüğün hükümranlığı sürmektedir üzerimizde, dünyada. Ama bu bitecek sınırlı bir süre için ve Rab bunu belirledi. Kutsal yazılar bunu belirler ve söyler. Ve bu hayat da her şeyin sonu değildir. Ölümden sonra hayat var çünkü Mesih ölümü yendi ve dirildi. Eğer o topraktan çıktıysa hepimiz çıkacağız demektir. Çünkü bize yol gösterdi. Bunu yaptı, başardı. O zaman yenilenmiş bir dünyada yeniden hayata gelinceye dek şimdilik bizlere düşen iman, umut ve sevgi. Çünkü Mesih gelecek, çünkü söz verdi, çünkü onun sözü gerçektir. Amin. Teşekkürler kardeşler.